Merhaba, Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Ben Sefa Şengül. Bugün kahve kültürünü konuşacağız. Kahve uzmanı Yunus Çakmak bizlerle birlikte. Yunus Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi günler.
Teşekkür ederim. Şimdi sosyal medyada bir video var. Çok konuşuldu, çok paylaşıldı gerçekten. Hani kahveyi Türkler olarak Türkiye'de biz biliriz ama genelde Türk kahvesi dışında yeni nesil belki de Z kuşağı bunu çok araştırıyor şu an. Bu videoyla hayatımıza yeni kavramlar girdi. Nedir bu natürel Kolombiya, yıkanmış Etiyopya, balla infüze etmek, anaerobik Kostarikalar, bu laktik fermantasyonlar? Bir sizden dinleyelim. Nedir bu işlemler?
Aslında bu yöntemler anaerobik dediğimiz havasız bırakarak yapılan yöntem yaklaşık bir 7-8 yıldır var. Ama diğerleri zaten eski. Mesela hani proses 15-20 yıldır yapılıyor. Natural zaten çok eski. Afrika'da özellikle çok fazla yapılan bir yöntem natural. Bu arkadaşım dile getirmesi aslında iyi oldu. Dile getirdikten sonra bize de çok sorular geliyor. Bana da çok sorular geliyor. Ben zaten onun içinde olduğum için o fermantasyon kısmında 5-6 yıldır Afrika'da bu prosesleri yapıyorum. İşte anaerobiktir, natüreldir. Şimdi Nisan'ın sonundan Mayıs'ın sonuna kadar Kolombiya, El Salvador ve Guatemala'da olacağım. Bu yöntemleri yerine gidip tekrardan yapacağım.
Peki bunların şimdi farkı ne? Yani diyor ki sorusunda sadece bir ay boyunca tek bir kahve çekirdeği tüketmek zorunda olsanız hangisini tercih edersiniz diye. Şimdi natürel ne demek? Yıkanmış ne demek? Yıkanmış
Şimdi
kahve çekirdeği yıkanır mı? Nasıl oluyor bu işler?
bunları bu arkadaşın saydıklarını söylediği kahveleri her kahve yapamıyoruz. Dünyada ticareti yapılan iki çeşit kahve türü var. Yani ticari olarak. Bir ticari kahve, iki specialty dediğimiz nitelikli kahve. Yani tadım yapılıp 80 üstü puan alan kahvelere. SCA dediğimiz bir kurum var. Dünya Kahveciler Federasyonu. Nitelikli Kahveciler Birliği daha doğrusu. Bu kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Ben de o SCA'nın Türkiye'deki yetkilendirilmiş eğitmeniyim. Bütün modülleri veren. Yani sayılı eğitmenlerden bir tanesiyim. Bu SCA bir kahve tadım chartı var. Kahveye puan veriyorsunuz. Kahvenin işte gövdesine, genel total puanına, ağızda bıraktığı tada, asitte dediğimiz canlılığına puanlar veriyorsunuz. İşte 100 üzerinden değerleniyor bu puan. Bu kahveyi tadıp puan veriyorsun. Eğer bu kahve 82, 83, 84, 85 aldıysa ticari bir kahve değil. Specialty bir kahve oluyor. Nitelikli bir kahve oluyor. O kahveyi de önce künyesine bakıyorsunuz. Bölgesi, ülkesi, yüksekliği ve en son puanıyla fermantasyon kısmına geliyor. Kahve mesela bana geldiği zaman benim yaptığım kahvelerde hem yıkanmış hem natural kahve yapıyorum proses olarak. Mesela natural nasıl yapıyorum?
Yıkıyorsunuz
Naturalden başlayayım.
mesela.
Nasıl?
Onu soracaktım aslında. Nasıl yıkanıyor? Kahve yıkanır mı?
Ha.
Nasıl bir işlem bu?
Şimdi şöyle bir maket olarak düşünelim. Bu bizim kahve meyvesi olarak düşünelim bunu.
Evet.
Bunu topluyoruz. Topluyoruz. Toplarken de aslında bir işlemi var. Mesela biz Etiyopya'da kahve toplamaya gittiğim zaman ben ağaçta kırmızı meyveler var. Önce o meyvelerden belirlediğim bölgeden birkaç tane meyve alıp o meyvenin içindeki şekerlere bakıyoruz. Eğer şekerleri olmuşsa o kahve ağacındaki kahveler olgunlaşmış demektir. Bazen daha işimi sağlamamak için kadınların toplayan kadınların ellerine kırmızı renkte boya sürüyoruz ki aynı renkte meyveleri toplasın. Çünkü olgunlaşmamış meyveleri topladığı zaman kahvenin tadını etkileyebiliyor. Kahvemizi topladık. Topladıktan sonra bunu bir yıkıyoruz güzelce ne? Tanklarda. Yıkadıktan sonra değirmen gibi düşünün. Değirmen ama değirmenin bıçaklarında da bir su sistemi var. Yıkayıp dışındaki şeyi atıyor. Bu dediğimiz şu dış kırmızı olan zar atılıyor. Şunlar kalıyor. Bunların da dışında böyle yapış yapış bir katman oluyor. Sonra bu oradan iniyor aşağıya bir havuza. bir tanka iniyor. Daha sonra tank da bu bekliyor. 2 gün, 3 gün, 5 gün, 6 gün, 10 gün. Sonra sabah olduğu zaman bu dışındaki katlanın gitmesi için havuzda yıkanıyor. Havuzda yıkandıktan sonra güneşte kurutuluyor. Çünkü nemi fazla olduğu için.
Evet.
%12 neme gelene kadar bekliyor. Daha sonra bu şekilde istenilen nem seviyesine %12'ye geldiği zaman 12-13 gün sonra bu şekilde fabrikaya gidiyor. Fabrikada tekrardan makineye koyuluyor. Dışındaki şu görmüş olduğumuz kabuk da gidiyor. Sonra kahvemiz kalıyor.
Kahve
Bunu
çekirdeği
kavuruyoruz,
özü
içiyoruz.
bu.
Evet, bunu kavuruyoruz,
Bize
içiyoruz.
gelen çekirdek dediğimiz şey bu.
Bu. Yani iki tane işlemden geçiyor. Bir yıkanıyor. Bir de dışındaki kabuktan fabrikada çıkartılıyor kuruduktan sonra
Yıkanmış
ama.
işlemi mi?
Bu yıkanmış. Evet, bu yıkanmış. Yıkanmış kahve nerede tercih ediliyor genelde? Genelde espressolarda çok tercih ediliyor. Asiditesi, canlılığı çok fazla oluyor. Ben özellikle filtre kahvede natural seviyorum. Espresso'da yıkanmış kahve seviyorum.
Onları en son
Natürel'e
soracağım.
gelelim.
Size de ben test yapacağım. Size de
Tabii
yapacağım.
tabii.
Size de soracağım onları.
Tabii. Bu yıkanmıştı.
Evet.
Natürel meyve toplanıyor bu şekilde. İsteyen yıkayabiliyor, isteyen yıkamıyor. Benim yaptığım, ben meyveyi alıyorum. Yıkadıktan sonra güneşe bırakıyorum. Güneşe bıraktıktan sonra bu büzüşmeye başlıyor. Hamza kahve meyvesinden getirir misin? Büzüşmeye başlıyor. Büzüşünce güneş ışınlarıyla beraber yine aynı şekilde istenilen nem seviyesine geliyor. Nem seviyesine geldikten sonra bu fabrikaya gidiyor. Fabrikada ayrı ayrı değil, direktmen şu kısım çıkıyor ortaya. Bu kısım çıkarken o meyvenin fermente tadı da kokusu da buna işliyor. Yani yıkanmıştaki gibi tertemiz olmuyor.
Evet. Bu
Biraz daha
natürel
işlemiş
işlem.
oluyor. Bu
O
natural işlem.
evet.
Tabii bu natural işlem. Natural işlem de filtre kahvede çok güzel oluyor. Mesela kahve blendleri yaptığınız zaman %50 natural, %50 yıkanmış koyduğunuz zaman natural daha ön plana çıkıyor. Kompleks tatlardan dolayı. Kompleks tadı ve kokusundan dolayı. Yani şöyle, bu mesela natural.
Evet.
Bu direkt, bunu hatta bu natural dedi. Bunu ben anaerobik yaptım.
Evet, işte
Gösterebilirim.
en çok dikkati çekenlerden bir tanesi de oydu. Anaerobik nasıl oluyor? Ne demek oluyor?
Anaerobik şöyle, aslında adı üstünde havasız bırakıyorsunuz. Kahve meyveleri topluyoruz. Aslında natürelin aynısı. Kahve meyveleri toplanıyor. Toplandıktan sonra, şimdi tabii yeni yeni farklı farklı metotları çıktı. Toplandıktan sonra yıkayabilirsiniz ya da yıkamazsınız. Tanka koyuyorsunuz. Hava almayan tanka. Turşu yöntemi düşünün aslında. Turşu
Anladım.
yapıyorsunuz. Kahvenin turşusunu yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde hava almıyor. Sadece içindeki havayı atıp dışarıdan hiçbir şekilde hava almamanız gerekiyor. Mesela şöyle bir varillere koyuyoruz biz Etiyopya'da. Bu varilde bekliyor. Buradan dışarı çıkması için bir hava kanalı açıyoruz. Sonra üstüne klipeyle su sistemi koyuyoruz. Çürümeye başladığı zaman ortalama 60 ile 90 saat arası çürümeye başlıyor. Çürümeye başladığı zaman şu anda mesela şu anda bildiğiniz sirke kokuyor. Sirke yapıyorsunuz aslında.
Bir
Daha
fermentasyon
sonra
işlemi aslında bu.
tabii fermantasyon. Daha sonra artık bu sirke, turşu gibi oluyor. Bunu çıkarttıktan sonra böyle göstereyim.
Evet.
İçinden 2 tane kahve çekirdeği çıkıyor. Bunları tabii artık herkes yapıyor. Bütün kötü kahveye de yapıyorlar. Yani iyi kahveye de yapıyorlar. Bunu artık biraz oynayabiliyorlar kahve çiftçileri. Bunu da ben eğitimlerini veriyorum gidip yerinde zaten. Bunun farkı, yıkanmış kahveden farkı, havasız kaldığı için bakteriler şekerleri yemeye başlayınca kahvede bir değişim oluyor, etkileşim oluyor. Bunun da farkı daha fazla kompleks tatlar ortaya çıkıyor. Mesela espresso'ya ben çok yakıştıramıyorum.
Evet.
Ama filtre
Peki
kahvede
ben
çok etkili
size.
oluyor.
Şimdi bu bir sürü sayıyoruz işte Belki hani çok çeşidi daha vardır, çok işlemi daha vardır. İşte çilek çikolata infüze diyor, laktik fermentasyon diyor. Bunları anladığım
Çilek.
kadarıyla hepsi hep işte balla işlenmiş var.
Balla işlenmiş de şöyle. Şimdi yıkanmış da bunu yıkayıp dışındaki o meyveden ayırıyoruz ya, kaskara dediğimiz kahvenin da çayı yapılıyor dışındaki kabuktan. Yakıt olarak da kullanılıyor. Şimdi bunun dışından komple çıkartıyoruz bu şekilde. Yıkıyoruz. Balla işlenmiş dediğimiz honey proseste o kahvenin dışındaki meyve çıkartılırken komple çıkartmıyoruz. Oradaki bıçağı ayarlayıp 3-4 ayara getirip bıçakla kahve meyvesinin sağını solunu parçalıyoruz ve eziyoruz. Kahve dışındaki meyveden çıkartıldıktan sonra böyle bir tabakası oluyor böyle yapış yapış.
Anladım.
Onunla beraber bırakıyorsunuz. Ballı yani sulu bir şekilde bırakıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Bu da ben çok fazla beğenmiyorum ama saygı duyuyorum, yapıyorum da. Ama bir natural kadar daha böyle kompleks tatlar olmuyor hani proseste.
Peki
Hani
ağız
proseste
tatlar asidik midir? Nasıl ayırt ediyor insanlar bunları?
hani proseste natural biraz daha kompleks tatlara
Yani
sahip.
bu
Yani
bütün et
kompleks
için
dedi.
söylüyorum aslında.
Tabii çok farklı ama dediğim gibi bu prosesleri her kahveye yapamazsınız. Yani mesela bir geisha dediğimiz bir ırk var, tür var. Aynı insan ırkı gibi. Yani Arabika ile Robusta'nın dışında da 140 tane tür var, çeşit var. Ama bir de bunun ırkı var. Yani varyete diyoruz biz ona. Her varyeteye, bana göre her varyeteye her proses gitmiyor. Yani yakışan, mesela esmer tenli bir adama ya pembe bir takım elbise gibi ya da kumral bir kadına örnek veriyorum. Sarı bir elbise giydirmek gibi. Kahvenin de ırkına göre, ülkesine göre proses yapılması taraftarıyım ben. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ya
Evet.
Etiyopya'da ben daha çok Sidamo bölgesinin kahvesine anaerobik yapıyorum. Bir Harara yaptığım zaman, bir Lekempitiye yaptığım zaman yakışmıyor. Ama ben bunu zaten Türkiye'de yapan Türk olarak tekim yani. Bu fermentasyonları yapan tekim. Bunu ben anlatıyordum. Ama insanlar bu işi dalgaya vurunca, o arkadaşa da teşekkür ediyorum bu arada. Kendisi de iyi bir kahve içicisi. Böyle dalga konusu olmasına açıkçası biraz üzüldüm yani.
Aslında belki de o
Çünkü
dalga konusu değil de insanlar çok fazla kahve konusunda bilinçli değil. Şu da enteresan, biz kahve kültüründen gelen bir ülkeyiz ama 1900'lerin başından itibaren bir çay üretmeye başlıyoruz ve çayı çok seviyoruz. Daha sonra ağırlıklı olarak kahve geleneği olan bir ülkeden biraz daha çaysever bir ülke haline dönüşüyoruz. Belki o hani içinden geçilen süreçler de etkilidir bunda ama... Fakat son 10 yılda yine de ciddi anlamda özellikle baktığınızda espresso bazlı kahve tüketiminin arttığına şahit oluyoruz. Ben biraz daha kahveyi son dönemlerde daha çok sahiplendiğini görüyorum gençlerin de özellikle. Bu anlamda ne dersiniz? Nasıl bir dönüşüm? Kahve biraz sanki piyasasını buluyor gibi tekrar kahveyi sahipleniyor muyuz sizce?
ya kahveyi şu şekilde sahipleniyoruzdan ziyade mesela ben yurt dışındaki fuarlara gittiğim zaman görüyorum. Türkiye deyince oradaki hem kahve çiftçileri hem de makine tedarikçileri bir yarış içindeler. Biz şöyle söyleyeyim yani bunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İtalyanlar kahveden anlamıyor. İtalyanlar kahveden anlamıyor. Bu kadar net. Bunun aksini benim ayarımda birisi bunun aksini ispatlarsa hiçbir şey demiyorum. Çünkü mesela Türk kahvesini Türkiye'de belirli yerlerde içebilirsiniz ama Yunanistan'da her yerde güzel Türk kahvesi içersiniz. Çünkü hakkıyla yapıyorlar. Kullandıkları cezveden, kullandıkları kahveye kadar. Değirmene kadar bir de. Bizde bir kahve, Türk kahvesinde bir Türk kahvesi bir şey var, seromanisi var, bir çeşidi var. Onu almışız, ondan başka kullanmıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, bu fermantasyonların da en büyük tehlikesi mantar. İyi fermente yapamazsanız kahve mantar üretiyor. Mantar oluyor mesela kahvede. Çünkü herkes fermentasyon yapmaya başladı. Bütün kahveciler. Şöyle niye yapıyor? 5 dolarlık kahveyi fermentasyon yapınca 8 dolara satabiliyorsun. Fermentasyon kahveyi sattıkları için bilmeden yapıyorlar. Bu fermentasyonu da ciddi gıda mühendisi ve botanikçilerle yapmanız gerekiyor. Yapamadıkları için bir Vietnamlı çiftçi yaptığı zaman içinde mantar oluyor. Türkiye'de de bu mantarlı kahveyi içiyorlar. Türk kahvesinde içtiğimiz Türk kahvesi mantarlı kahve. Bunun için Türklere gelince, yani bize gelince şöyle, biz zaten kahveciymişiz. İstanbul işgal ediliyor İngilizler tarafından. O zaman biz çaya geçiyoruz. Yani biz kahveciyiz. Topkapı Sarayı 53 katlı. Devasa kahve müzesi var. Bilmiyorum gittiniz mi?
Evet,
Ya
evet.
biz kahveciyiz aslen yani. Çaycı falan değiliz. Ben çaycıyım, biz çaycıyız. Onlar şey biraz çaya geliyorlar
Sonradan
yani.
gelme şeyler,
Tabii
evet.
tabii biz kahveciyiz yani. Kahveyi dünyaya tanıtan biziz. Bizden almaları, bizim
Dünyada
tarafımızdan
desteklersiniz
öğrenmeleri.
gibi. Turkish Coffee, Türk kahvesi diyorlar. Bununla ilgili de. Şimdi çok fazla şey vardı. Son olarak ben de aynı testi bakalım ondan ilerleyebilecek miyiz? Tabii ki sizin tercihleriniz farklıdır ama önümdeki kadarıyla size bir sorayım. Natürel Kenya'yı mı tercih edersiniz? Yıkanmış Kolombiya'yı mı tercih edersiniz?
Kenya'da problem var. İlaçlamayla alakalı. Kenya kahvelerinden genelde domates tadı geliyor kullanılan ilaçtan dolayı, pas hastalığından dolayı. Kolombiya yıkanmış tercih ederim.
Peki yıkanmış Kolombiya'yı mı tercih edersiniz? Yıkanmış El Salvador'u mu tercih edersiniz?
El Salvador deneyimsel olarak güzel şeyler yapıyor El Salvador için.
Tamam. Yıkanmış El Salvador mu, yıkanmış Honduras mı?
Honduras'ta güzel çalışmalar yapıyor. Honduras'ı içelim. Seçeneklere göre.
Yıkanmış Honduras mı, natural Kolombiya mı?
Natural Kolombiya. Güzeldir.
Natural Kolombiya mı, natural Brezilya mı?
Natural Kolombiya. Brezilya naturalde o kadar çok iyi değil.
Tamam. Natural Kolombiya mı, yıkanmış Ruanda mı?
Ruanda yıkanmış da başarılı. Çok asidesi çok canlı. Ruanda olabilir.
Tamam. Yıkanmış Ruanda mı? Anaerobik Etiyopya mı? Söylemekte bile zorlanıyorum biraz.
Etiyopya. Anaerobik Etiyopya.
Evet. Anaerobik Etiyopya mı? Yıkanmış Etiyopya mı?
Yıkanmış Etiyopya.
Yıkanmış Etiyopya mı? Natural Etiyopya mı?
Natural Etiyopya.
Natural Etiyopya mı? Laktik fermentasyon Costa Rica mı?
Yani fermentasyonu kimin yaptığına bakarım. Ona göre içerim yani.
Uzman konuşuyor tabii.
Ama yani laktik deyince mesela Tanzanya'da laktik yapmıştık. Hiç başarılı olmamıştı. Yani yapan product, yani yapan kişiye de çok bakmak gerekiyor.
O zaman
Onun için
Natural
onu geçiyorum.
Etiyopya'dan devam ediyoruz.
Tabii.
Natural Etiyopya mı, Natural Guatemala mı?
Guatemala'da natural çok fazla yok. Etiyopya yani natural de iyi değiller. İşte ben yapacağım inşallah.
İnşallah. Natural Etiyopya mı? Çilek Çarkıfelek İnfüze Kolombiya mı?
Yani
Ötekinin hiç şansı yok
mantar
diyebilirsiniz
evet mantar oldu. Denerim ama çok fazla bir de bu arada infusion kahveleri çok fazla içemiyorsunuz. Mantardan dolayı kanınızı artabiliyor. Onun için çok da tavsiye etmiyorum.
Tamam. Natural Etiyopya mı? Balla işlenmiş Costa Rica mı?
Kostarika balla işlenmiş de çok iyi olduğu için deneyimlemek için içerim onu.
Balla işlenmiş Costa Rica mı? Anaerobik yıkanmış Etiyopya mı?
Anaerobik yıkanmış Etiyopya değil tabii ki.
Tamam.
Yıkanmış anaerobiye çok yakışmıyor.
Balla işlenmiş Costa Rica mı? Natural Panama mı?
Natural Panama ama Panama'nın hangi varietesi ona bakarım.
Tamam. Oradan devam edelim yine. Natural Panama mı? Natural anaerobik Yemen mi?
Yemen'de anaerobik çok fazla yok. Dünyanın aslında bu arada bunu da söyleyeyim. Dünyanın iyi kahvesi Yemen'den çıkıyor. Yemen tabii ki. Yemen'in her türlüsü
Tamam.
harika.
Oradan devam edelim. Natural anaerobik Yemen mi? Balla işlenmiş anaerobik Costa Rica mı?
Yemen.
Yemen. Natural anaerobik Yemen mi? Natural karbonik maserasyon Kolombiya mı?
Karbonik masara işin Kolombiya'da çok iyi. Onu da mesela o da şöyle anaerobik düşünün mesela burada anaerobik yaparken burada fıçıya bir delik açıp dışarıdan karbondioksit verip çürümeyi hızlandırıyorsun. Bu da daha fazla kompleks lezzetler veriyor kahveye.
Çok güzel. O zaman natürel karbonik maserasyon Kolombiya mı, natürel karbonik maserasyon Panama mı diyerek bitirelim.
Panama. Panama çok
Panama.
başarılı o karbonik maserasyonda.
Tamamdır. Gerçekten de o bizde yine o bu şekilde bitirmişti. Oradaki arkadaşla, videodaki arkadaşla yanlış hatırlamıyorsam natürel karbonik maserasyon Panama tercihinizde. Size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de değerli bilgiler. Çünkü kahve konusunda sizin de ifade ettiğiniz gibi bir şeylerden anlamak için gerçekten buna emek vermek lazım. Kahve geleneği de Türklerde olan bir gelenek ve şimdilerde belki de çok daha iyi anlaşılacaktır kahve. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Bakışta
Rica ederim.
podcast'ini takip edenlere de bizi nereden takip ediyorlarsa oradan abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatalım. Hoşça kalın.